Ayrım 2, sayfa 17. 1. Büyük Giza piramidinin üst basamaklarında duran genç kadın, kahkahalar atarak aşağı doğru ona sesleniyordu. Robert, acele et, daha genç bir erkekle evlenmem gerekirdi. Büyüleyici bir gülümsemesi vardı. Robert, ona yetişmek için çabalıyor ama taş kesen bacakları buna izin vermiyordu. Bekle diye yalvardı, lütfen. Yukarı çıkarken gözleri bulanıklaşıyordu, kulaklarında bir çınlama vardı, ona yetişmeliyim. Ama başını yeniden kaldırıp baktığında kadın ortadan kaybolmuştu. Onun yerinde çürük dişli bir adam duruyordu. Adam dudaklarını garipçe bükerek aşağı baktı. Ardından tüm çöle yayılan acılı bir çığlık attı. Robert Langdon gördüğü kabustan aniden uyanmıştı. Yatağının yanındaki telefon çalıyordu. Sersemlemiş bir halde ahizeyi kaldırdı. Alo, bir erkek sesi, Robert Langdon'ı arıyorum dedi. Langdon yatağında doğrularak boğazını temizledi. Robert Langdon benim. Kısık gözlerle dijital saatine baktı. Saat sabah 05.18'i gösteriyordu. Sizi hemen görmeliyim. Kimsiniz? İsmim Maximilian Kohler. Ayrık zerrecik fizikçisiyim. Nesiniz? Langdon dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. Doğru Langdon'ı aradığınızdan emin misiniz? Harvard Üniversitesi'nde dini simge bilim profesörüsünüz. Simge bilim üstüne 3 kitap yazdınız ve... Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Özür dilerim. Bende görmeniz gereken bir şey var. Bunu telefonda konuşamam. Langdon'un dudaklarında bilmiş bir gülümseme belirdi. Bu daha önce de olmuştu. Dini simge bilim hakkında kitaplar yazmanın tehlikelerinden biri de, Tanrı'dan son aldıkları işaretleri doğrulamasını isteyen dindar fanatiklerdi. Geçen ay, Oklahoma'dan bir striptizci, gelip yatak örtüsünün üstünde mucizevi bir biçimde meydana çıkan çarmıhın geçerliliğini onaylarsa, hayatının en iyi seksini yapmayı vaat etmişti. Langdon buna, Tulsa örtüsü diyordu. Dipnot Tulsa örtüsü. Üstündeki lekelerin çarmıha gerilmiş insan şekli olduğuna inanılan Turin örtüsüne gönderme. Tulsa, Oklahoma'dadır. Kitaba dönüş. Numaramı nasıl buldunuz? Langdon saate rağmen nazik olmaya çalışıyordu. İnternette, kitabınızın sitesinde. Langdon kaşlarını çattı. Kitabının sitesinde ev telefonunun yazmadığına adı gibi emindi. Belli ki adam yalan söylüyordu. Arayan kişi sizi mutlaka görmeliyim diye ısrar etti. İyi ücret öderim. Artık Langdon'un tepesi atmaya başlıyordu. Üzgünüm ama gerçekten. Eğer hemen çıkarsanız burada saat... Hiçbir yere gelmiyorum. Saat sabahın 5'i. Langdon telefonu kapatarak kendini yatağa bıraktı. Gözlerini kapatıp yeniden uyumaya çalıştı. Hiç faydası yoktu. Rüya aklından çıkmıyordu. İstemeden sabahlığını giydi ve aşağı indi. Robert Langdon, Massachusetts'teki Victorian tarzı boş evinde yalın ayak dolaştı ve adet halini almış uykusuzluğunu kendi ilacıyla tedavi etti. Buharı tüten bir fincan Nestle Quick. Cumbalardan giren Nisan ay ışığı şark halılarının üstünde oynaşıyordu. Langdon'un iş arkadaşları yaşadığı yerin evden çok antropoloji müzesine benzediği konusunda şakalar yaparlardı. Kitap rafları dünyanın her yerinden topladığı dini el sanatlarıyla doluydu. Ghana'dan bir ekuaba, parantez içinde, Ghana'da Ashanti kabilesinin küçük kız çocuklarına bebek bakımını öğretmek için kullanılan oyuncak bebekler, ayrıca kısır kadınların bebek sahibi olmaları için kullanılır. İspanya'dan altın bir haç, Ege'den bir siklat, Yunan adaları idolü, hatta Borneo'dan nadir bulunan el örgüsü bir bokus, parantez içinde renkli iplik ya da boncuklarla örülmüş muska. Ebedi gençliği sembolize eden genç bir savaşçı. Langdon, pirinç maharisi sandığının üstünde oturup sıcak çikolatasının tadını çıkarırken, cumbaya yansıyan görüntüsüne gözü takıldı. Görüntü çarpık ve soluktu. Hayalet gibi. Yaşlanan bir hayalet diye düşündü. Bu ona, genç ruhunun ölümlü bir kabuk içinde yaşadığını acımasızca hatırlatmıştı. Klasik anlamda çok yakışıklı sayılmasa da, 40 yaşındaki Langdon'un bayan iş arkadaşlarının ilim irfan sahibi dediği bir görünümü vardı. Gür kahverengi saçların arasındaki beyaz teller, inceleyici mavi gözler, insanı tutsak eden etkileyici bir ses ve bir atletin kaygısız, güçlü gülümsemesi. Hazırlık okulu ve üniversitede dalgıç takımında yer alan Langdon, hala bir yüzücünün vücuduna sahipti. Üniversitenin havuzunda her gün attığı 50 kulaçla 1.80'lik vücudunu formda tutuyordu. Langdon'un arkadaşları onu daima gizemli biri gibi görürlerdi. Yüzyıllar arasına sıkışıp kalmış bir adam. Hafta sonlarında onu kot pantolonunu çekmiş, okulun dinlenme salonunda öğrencilerle bilgisayar grafiği ya da din tarihi hakkında tartışırken görmek mümkündü. Öte yandan ona en iyi sanat dergilerinin sayfalarında Harris Tweed ceketiyle konuşma yapması için çağrıldığı müze açılışlarında da rastlanabilirdi. Sert bir öğretmen ve disiplinde taviz tanımayan biri olduğu halde Langdon, iyi espri yapma kayıp sanatını takdir edenlerin en önünde gelirdi. Eğlenceden zevk alması, öğrencileri arasında onlardan biriymiş gibi kabul görmesini sağlardı. Kampüsteki takma adı Yunus idi. Bu isim hem dost tavırlarından hem de havuza dalıp su topu maçında karşı takımın tüm oyuncularını saf dışı bırakmasını sağlayan efsanevi yeteneğinden kaynaklanıyordu. Langdon, tek başına oturup dalgın gözlerini karanlığa dikerken evinin sessizliği bu kez faks makinesinin çalmasıyla yeniden bozuldu. Kızmak için yeterli güce sahip olmadığından gülmek için kendini zorladı. "Tanrım, şu kullarının haline bak," diye düşündü. Mesihlerinin gelmesi için 2000 yıl sabrettiler ama hala ısrarcılıktan vazgeçemiyorlar. Boş fincanını bitkin bir halde mutfağa geri götürdü ve ağır adımlarla meşe lambri kaplı çalışma odasına yürüdü. Gelen fax çıktı tepsisinin üstünde duruyordu. İçini çekerek kağıdı kaldırıp baktı. Bir anda duyduğu tiksintiyle kanı dondu. Sayfanın üstündeki resim bir insan cesedine aitti. Ceset çırılçıplak soyulmuştu ve kafası tamamen arka tarafa bakacak şekilde döndürülmüştü. Kurbanın göğsünde feci bir yanık izi vardı. Adam damgalanmıştı. Tek bir kelimeyle dağlanmıştı. Bu, Langdon'un iyi bildiği bir kelimeydi. Çok iyi bildiği bir kelime. Süslü harflere inanmayan gözlerle baktı. "Illuminati" diye kekelerken kalbi hızla çarpıyordu. İmkansız. Langdon, az sonra şahit olacaklarından korkar bir halde, faks kağıdını ağır çekimde 180 derece çevirdi. Kelimeye şimdi baş aşağı bakıyordu. Soluğunu salıverdi. Kendini kamyon çarpmış gibi hissediyordu. Gördüklerine inanmakta zorluk çekerek faks kağıdını yeniden çevirdi, damgayı sağ taraf yukarı gelecek şekilde ve sonra tekrar baş aşağı okudu. "Illuminati" diye fısıldadı. Langdon, girdiği şokun etkisinde bir sandalyeye çöktü. Bir süre şaşkınlık içinde kala kaldı. Sonra gözlerini yavaşça faks makinesinin yanıp sönen kırmızı ışığına çevirdi. Bu faksı gönderen kişi hattı kapatmamıştı. Konuşmak için bekliyordu. Langdon yanıp sönen ışığa uzun süre baktı. Ardından titreyen elleriyle ahizeyi kaldırdı. 2. Langdon sonunda cevap verdiğinde adam, "Şimdi dikkatinizi çekmeyi başarabildim mi?" dedi. "Evet efendim, son derece iyi başardınız. Kendinizi tanıtmak ister misiniz?" Sert ve mekanik bir ses, "Daha önce anlatmaya çalıştım," dedi. "Fizikçiyim. Bir araştırma tesisi işletiyorum. Burada bir cinayet işlendi. Cesedi gördünüz." "Beni nasıl buldunuz?" Langdon dikkatini veremiyordu. Aklına faks kağıdının üstündeki resim geliyordu. "Size daha önce de söyledim. World Wide Web'den, kitabınızın sitesinden. Illuminati sanatı." Langdon dikkatini toplamaya çalıştı. Kitabı edebiyat çevrelerinde fazla tanınmıyordu ama internette hayli takipçisi olmuştu. Buna rağmen arayan kişinin iddiası bir anlam ifade etmiyordu. Langdon, "O sayfada iletişim kurmak için bilgi verilmiyor," diye itiraz etti. "Buna eminim. Buradaki laboratuvarımda webten kullanıcı bilgisi toplamakta oldukça becerikli çalışanlarım var." Langdon şüpheliydi. "Laboratuvarınız web hakkında fazlasıyla çok şey biliyor gibi konuşuyorsunuz." Adam, "Öyle olmalı," diye cevabı yapıştırdı. "Onu biz icat ettik." Adamın sesindeki bir şey Langdon'a onun şaka yapmadığını söylüyordu. "Arayan kişi, sizi görmeliyim," diye ısrar etti. "Telefonda görüşebileceğimiz bir mesele değil. Laboratuvarım Boston'dan sadece bir saatlik uçuş mesafesinde." Çalışma odasının loş ışığında duran Langdon elindeki faksı inceledi. Oldukça dokunaklı bu resim, muhtemelen 100 yılın epigrafi buluşuydu. 10 yıllık araştırması tek bir sembolle kanıtlanmış oluyordu. Arayan ses "çok acil," diye bastırdı. Langdon'un gözleri damgaya kilitlenmişti. Illuminati yazısını tekrar tekrar okudu. Çalışmaları daima fosillerin, eski belgeler ve tarihi söylenceler, sembolik benzerlerine dayanırdı ama önündeki resim bugüne aitti. Şimdiki zaman, kendini canlı bir dinozorla karşılaşan paleontolog gibi hissediyordu. Arayan ses, "Size uçak gönderiyorum," dedi. "20 dakika içinde Boston'da olur." Langdon ağzının kuruduğunu hissediyordu. Bir saatlik uçuş. Arayan kişi, "Lütfen cüretimi mazur görün," dedi. "Burada size ihtiyacım var." Langdon yeniden faksa baktı. Eski bir efsane siyah beyaz şekilde onaylanmıştı. Göstergeler korkutucuydu. Boş gözlerle cumbadan dışarı baktı. Şafak, arka bahçesindeki huş ağaçlarının arasından sökmeye başlamıştı ama bu sabah manzarada farklı bir şeyler vardı. Korku ve zindelik karışımı garip bir duygu hisseden Langdon, başka seçeneği olmadığını biliyordu. Kazandınız, dedi. Uçağa nereden bineceğimi söyleyin. 3. Binlerce kilometre ötede iki adam toplantı yapıyordu. O da karanlıktı. Orta çağdan kalma. Taş. Yetkili adam, Benvenuto, dedi. Karanlık gölgelerin arasında gözden uzakta oturuyordu. Başarılı oldun mu? Siyah figür, si diye cevap verdi. Perfettamente. Kelimeleri taş duvarlar kadar sertti. Ve suçu kimin işlediği hiç şüphe götürmeyecek, değil mi? Hayır. Harika. Senden istediğim şey yanında mı? Katilin petrol kadar siyah gözleri parladı. Ağır bir elektronik cihaz çıkartıp masanın üstüne koydu. Gölgeler arasındaki adam memnun görünüyordu. İyi iş başardın. Katil, kardeşliğe hizmet etmek bir onurdur, dedi. İkinci devre yakında başlayacak. Biraz dinlen. Bu gece dünyayı değiştirdik. 4. Robert Langdon'ın Saab 900S'i, Callahan Tüneli'nden hızla geçip Logan Havaalanı girişine yakın Boston Limanı'nın doğusuna çıktı. Gideceği yönü kontrol eden Langdon, Aviation yolunu bulup eski Eastern Airlines binasından sonra sola saptı. Giriş yolunun 300 metre aşağısında karanlığın içinde bir hangar belirdi. Üstüne büyük bir 4 rakamı yazılmıştı. Park alanına çektikten sonra arabadan indi. Binanın arkasından mavi uçuş takımı içinde yuvarlak yüzlü bir adam çıktı. Robert Langdon mısınız diye seslendi. Adamın dostane bir sesi vardı. Langdon'ın tanımlayamadığı bir aksanla konuşuyordu. Arabasını kilitleyen Langdon, benim, dedi. Adam, mükemmel zamanlama, dedi. Yeni indim. Lütfen beni takip edin. Binanın etrafından dolaşırlarken Langdon gerginleştiğini hissediyordu. Şifreli telefonlara ve yabancılarla gizli randevulara alışık değildi. Neyle karşılaşacağını bilmediğinden her zamanki kıyafetlerini giymişti. Spor pantolon, balıkçı yaka kazak ve Harris Tweed ceket. Yürürlerken cebindeki faksı düşündü. Üstündeki çizime hala inanamıyordu. Pilot, Langdon'ın gerginliğini hissetmiş gibiydi. Uçmakla ilgili bir sorununuz yok, değil mi efendim? Langdon, kesinlikle yok diye yanıt verdi. Damgalanmış cesetlerle ilgili sorunlarım var, uçuşu kaldırabilirim. Adam, Langdon'ı hangar boyunca yürüttü. Köşeyi dönüp piste çıktılar. Langdon, olduğu yerde dona kalmış, pistin üstünde duran uçağa ağzı açık bakıyordu. Bununla mı gidiyoruz? Adam sırıtıyordu. Beğendiniz mi? Langdon uzun süre baktı. Beğenmek mi? Bu da neyin nesi böyle? Önlerinde devasa bir uçak duruyordu. Tepesi tıraşlanarak dümdüz edilmemiş olsa bir uzay mekiğine benzediği bile söylenebilirdi. Pistin üstündeki haliyle dev bir takozu andırıyordu. Langdon ilk başta rüya gördüğünü sanmıştı. Bu araç fiyat bakımından Buick'in havadaki denge olmalıydı. Pratik anlamda gövdenin arkasında kalan iki kısa dümen kanadı dışında kanatları yoktu. Kıç taraftan bir çift sırt kılavuzu yükseliyordu. Uçağın geri kalanı gövdeden oluşuyordu. Önden arkaya yaklaşık 60 metre. Pencereleri yoktu. Uçağın gövdesinden başka bir şey görünmüyordu. Pilot, yeni doğan bebeğiyle övünen bir baba edasıyla, tam dolu depoyla 250 kilo geliyor, dedi. Yarı sıvı hidrojenle çalışıyor. Gövdesi silikon karbit liflerden oluşan bir titanyum matris. İtme kuvveti bölü ağırlık oranı 20 bölü 1. Çoğu jet uçağında bu oran 7'de 1'dir. Direktör seni görmek için sabırsızlanıyor olmalı. Genellikle göz bebeğini göndermez. Langdon, bu şey uçuyor mu, diye sordu. Pilot gülümsedi. Ah evet. Langdon'u pistin üstünden uçağa doğru götürdü. Biraz şaşırtıcı görünüyor biliyorum ama alışsanız iyi olur. 5 yıl içinde her yerde bu bebeklerden göreceksiniz. HSCT'ler, High Speed Civil Transports, Dipnot HSCT, Yüksek Süratli Toplu Taşımacılık. İlk satın alan bizim laboratuvarımız oldu. Langdon, amma zengin laboratuvarmış, diye düşündü. Pilot, bu uçak Boeing X-33'ün bir prototipi, diye devam etti. Ama bunun gibi düzinelerce var. National Aerospace Plane, Ulusal Havacılık ve Uzay Uçakları. Rusların Scramjet'i, İngilizlerin Hotol'u var. Gelecek bunda. Ama kamu sektörüne girmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Artık geleneksel jetlerle vedalaşabilirsiniz. Langdon başını kaldırıp kaygıyla uçağa baktı. Sanırım ben geleneksel jeti tercih ederdim. Pilot iskeleyi gösterdi. Bu taraftan lütfen Bay Langdon, dikkatli olun. Langdon dakikalar sonra boş kabindeki yerini almıştı. Pilot onu ön sıraya oturttuktan sonra uçağın ön kısmına giderek gözden kaybolmuştu. Kabinin içi geniş ticari uçaklara şaşırtıcı derecede benziyordu. Aradaki tek fark pencerelerin olmamasıydı ki bu da Langdon'ı huzursuzlandırıyordu. Çocukluğunda yaşadığı bir olayın asla üstesinden gelemediği için klostrofobi duygusundan yakasını kurtaramıyordu. Langdon'ın kapalı yerlerden hoşlanmaması asla onun hayatını engelleyecek boyutlarda değildi ama yine de her zaman tedirgin ediyordu. Bu korku kendini belli belirsiz şekillerde gösteriyordu. Duvar topu ve duvar tenisi gibi kapalı yerlerde oynanan sporlardan kaçınırdı. Ayrıca fakültedeki lojmanı hazır onu beklediği halde Victorian tarzı yüksek tavanlı havadar evi için bir servet ödemişti. Langdon genç bir delikanlıyken daima sanat dünyasına olan tutkusunun müzelerin geniş açık mekanlarına duyduğu sevgiden kaynaklandığından şüphelenmişti. Altındaki motor kükreyerek çalışınca uçağın gövdesi titredi. Langdon güçlükle yutkundu ve bekledi. Uçağın pist üzerinde ilerlediğini hissediyordu. Başının üstündeki hoparlörlerden halk türküsü ezgileri duyuldu. Yanındaki duvarda asılı duran telefon iki kez çaldı. Langdon ahizeyi kaldırdı. ''Alo, rahat mısınız Bay Langdon?'' ''Hiç değilim. Sakinleşin. Bir saat sonra orada olacağız.'' ''Peki orası tam olarak neresi?'' Langdon bunu sorarken aslında nereye gittiğine dair hiç fikri olmadığını fark etmişti. Motorların hızını artıran pilot, Cenevre diye yanıtladı. Laboratuvar Cenevre'de. Kendini biraz daha iyi hisseden Langdon, Cenevre diye tekrarladı. New York eyaletinin kuzeyi. Ailem Seneca Gölü yakınlarında oturuyor. Cenevre'de bir fizik laboratuvarı olduğunun farkında değildim. Pilot güldü. New York'taki Cenevre değil Bay Langdon, İsviçre'deki Cenevre. Kelimeyi hazmetmesi biraz zamanını almıştı. İsviçre mi? Langdon nabzının yükseldiğini hissediyordu. Laboratuvarın bir saatlik mesafede olduğunu söylediğinizi sanmıştım. Öyle Bay Langdon. Pilot kendi kendine güldü. Bu uçak ses hızından 15 kat hızlı gidiyor. 5. Kalabalık bir Avrupa caddesinde katil, insanların arasında zikzaklar çizerek ilerliyordu. Güçlü bir adamdı. Karanlık ve güçlü biriydi. Aldatıcı bir kıvraklığı vardı. Yaptığı toplantının gerginliği hala üstündeydi. Kendi kendine iyi gitti dedi. Patronu yüzünü göstermediği halde katil onun huzuruna çıktığı için onur duyuyordu. Patronu onunla ilk temas kurduğundan beri gerçekten aradan sadece 15 gün mü geçmişti. O telefon görüşmesinin her kelimesi hala katilin hatırındaydı. Arayan kişi ismim Janus demişti. Akraba sayılırız. Ortak bir düşmanımız var. Yeteneğini kiralayabileceğimi duydum. Katil, kimi temsil ettiğinize bağlı diye yanıtlamıştı. Arayan kişi bunu ona söylemişti. Sizin şaka anlayışınız bu mu? Arayan kişi, anladığım kadarıyla ismimizi duymuşsun diye cevap vermişti. Elbette, kardeşlik bir efsanedir. Ama yine de benim gerçeği söylediğimden şüphe duyuyorsun. Kardeşlerin artık yok olduğunu herkes biliyor. Hileli bir taktik. En tehlikeli düşman kimsenin korkmadığı düşmandır. Katil şüphelenmişti. Kardeşlik devam ediyor mu? Şimdi eskisinden de derinden. Köklerimiz görebildiğin her şeye uzanıyor. Hatta en büyük düşmanımızın kutsal kalesine kadar. İmkansız, onlara dokunulamaz. Biz oraya kadar uzanıyoruz. Kimse oraya kadar uzanamaz. Çok yakında inanacaksın. Kardeşliğin gücünün su götürmez bir gösterisi gerçekleşti. Basit bir ihanet ve kanıt olayı. Ne yaptınız? Arayan kişi onu anlatmıştı. Katilin gözleri büyümüştü. İmkansız bir görev. Ertesi gün tüm dünyadaki gazete başlıkları aynıydı. Katil artık inanıyordu. Şimdi, 15 gün sonra, katilin inancı şüpheye mahal bırakmayacak kadar sağlamlaşmıştı. Kardeşlik devam ediyor diye düşündü. Bu gece güçlerini göstermek için ortaya çıkacaklar. Sokaklarda ilerlerken siyah gözleri olacakların beklentisiyle parlıyordu. Dünyadaki en gizli ve en çok korkulan kardeşlerden biri onu hizmetine çağırmıştı. Akıllıca bir seçim yaptılar diye düşündü. Gizlilik konusundaki ününün önüne geçebilecek tek şey onun bir ölümlü olduğuydu. Şu ana dek onlara onurlu bir biçimde hizmette bulunmuştu. Cinayeti işlemiş ve istendiği gibi nesneyi Janus'a teslim etmişti. Artık nesnenin yerleştirilmesi Janus'un ne kadar nüfus sahibi olduğuna bağlıydı. Yerleştirme işlemi. Katil, Janus'un böylesi hayret verici bir işi nasıl halledeceğini merak ediyordu. Belli ki adamın içeriden bağlantıları vardı. Kardeşliğin hakimiyeti sınırsız gibiydi. Katil, Janus diye düşündü. Bir kod adı olduğu belli. Acaba iki yüze sahip Roma tanrısıyla mı ilgili diye merak etti. Ya da Satürn'ün uydusu muydu acaba? Aslında fark etmezdi. Janus sırrına varılmaz bir güce sahipti. Bunu hiç şüphesiz kanıtlamıştı. Katil yürürken atalarının ona bakıp gülümsediğini hayal etti. Bugün onların savaşını veriyordu. Onların asırlarca, 11. yüzyıl kadar eski zamanlarda savaştığı aynı düşmanla savaşıyordu. Düşmanın Haçlı orduları onun topraklarını ilk yağmaladığında, insanlarına tecavüz edip öldürdüğünde, onları günahkar ilan ettiğinde, ibadethaneleriyle tanrılarını yıktığında aynı düşmanla savaşıyorlardı. Ataları kendilerini savunmak için küçük fakat ölümcül bir ordu kurmuşlardı. Ordu tüm ülkede koruyucular olarak ün salmıştı. Ülkede dolaşarak bulabildikleri tüm düşmanları kıyımdan geçiren usta cellatlar. Sadece merhametsizce öldürmeleriyle değil, aynı zamanda katliamlarını uyuşturucu alarak kutlamalarıyla tanınıyorlardı. Seçtikleri uyuşturucu, haşhaş dedikleri güçlü bir maddeydi. Bu ölümcül adamlar, kötü şöhretleri yayılırken tek bir isimle anılmaya başlamışlardı. Haşhaşin, yani haşhaş kullananlar. Haşhaşin kelimesi, dünyadaki hemen her dilde ölümle eş anlamda kullanılıyordu. Bu kelime günümüzde, modern İngilizce'de bile hala kullanılır. Ama öldürme zanaatı gibi, kelime de değişikliğe uğramıştır. Şimdi bu kelime, İngilizce'de assassin, yani suikastçı diye okunuyor.